Ayrım 3.
Kulağındaki öfkeli ses ana anten kablolarından söz etmiyordu. Genellikle pek şakacı olan Ken McClure şimdi çok sert ve çok hızlı konuşmaktaydı. Oyala onları Scotty, aklına ne gelirse söyle, 5 dakika gerek bize. Aslında 5 dakika yeterli olamazdı. Jakes kırmızı anahtarı çevirdiği anda pek çok şeyi başlatmış oluyordu. Bir kere tüm ses ve görüntü bağlarını kesmişti. Bunlar çok karmaşık bir işlem yapılmadan tekrar bağlanamazdı. İkinci olarak da tablonun içindeki ses ve görüntü bandını yok etmiş ve böylece tehlike düğmesine basmadan önce bunlara kaydedilmiş her türlü bilgiyi silmiş oluyordu. Son olarak da Florida'da Merritt adasında bulunan dev parazit yayıcılarını harekete geçirmişti. Böylece olay yerinde yapılacak yayınların başka alıcılar tarafından duyulması önlenmiş oluyordu. Steve Gaines de artık saf dışı kalmıştı. Ancak gerçek zamanda öğrendiklerini New York'ta Gloria Mitchell'a iletecek zamanı bulmuştu. Gloria, CBA merkezinde bembeyaz kesilmiş oturmaktaydı. Elindeki bilgi belki çok değildi ama televizyon dünyasında kimsenin bilmediği bir şeydi. Gazetecilerin tüm yaşamları boyunca aradıkları şeydi bu. Dudakları sessizce açılıp kapandı. Kontrol odasından prodüktör Walter Wiley gülümsedi. Kalın camın ardından yıllarca baka baka dudak okumayı öğrenmişti. Gloria az önce, "Eh Barbara Walters, çekil artık yolumdan," demişti. Gloria adama bakıp boynuna kordonla asılı mikrofonu işaret etti. Walt başını sallayarak mikrofonun açık olduğunu belirtti. "Hemen yayıma geçelim Walt. Bomba haber. Astronotların başına bir şey geldi ve bunu bizden başka bilen yok." Walt ana yayın monitörüne baktı. Yüzünü buruşturdu. Kendi mikrofonunun düğmesine bastı. "Biraz sabret yavrum, 90 saniye. En önemli reklamlardan biri yayımlanıyor." Gloria dudaklarını ısırdı. Profesyonel televizyoncuydu. Şirket en önemli haber yayımını, en önemli bir maçın son saniyesini kesebilirdi ama parası alınmış bir reklam kesilemezdi. Ne için olursa olsun. Başını eğdi. 90 saniye diye mırıldandı. O 90 saniye kendisine meslek yaşamının en önemli anına mal olacaktı. Apollo inişi süresince Stephen Gaines'in telefonunu dinlemekle görevlendirilen ajan Albert Howling, Gloria Mitchell'ın telefonunu kaydetmişti. Kendi özel telefonundan hemen Miami'deki üstlerini arayarak konuşma daha devam ederken durumu bildirdi. 7 saniyelik gecikmeyi anlatırken üstü, "Tanrım," diye mırıldandı. "Ana telefon kutusuna bağlayayım, kutupları değiştirerek telefonu işlemez duruma sokabilirim," dedi Howling. "Olmaz. Watergate'den sonra bunu yapamayız. Durumu hemen Washington'a bildirmeliyim." Yüzbaşı Jakes tehlike düğmesine bastığı anda o da müdürle konuşmaktaydı. 10 saniye dedi Walter Wiley. Gloria Mitchell başını salladı, dudaklarını yaladı. 5 saniye, kameralar çalışsın. Gloria bir numaralı kameraya bakıp gülümsedi. Kamerayı sevmek zorundaydın. Duyarlıydı, insanın düşüncelerini okurdu ve onun gördüğünü 80 milyon insan görürdü. Wiley tamam işaretini verdi. Karşınızda Gloria Mitchell, dedi Gloria. Philips renkli kamerasının her şeyi gören gözüne. Az önce Apollo inişinde ciddi bir sorun olduğunu öğrendik. Balık adamlar birkaç dakika önce kapsülün kapağını açtıklarında... Şiddetli bir zil sesi Gloria'nın sözünü kesti. Bir numaralı kameranın kırmızı ışığı söndü. Dur diye bağırdı Walt kendi mikrofonundan. Gloria tek bir kelime daha söyleme sakın. Ama sus. Elindeki notları ters çevir. Ne söyleyeceğini bilmek istemiyorum. Yayın kesildi. Dikkat, herkes stüdyodan çıkacak. Derhal kameralarınızı olduğu gibi bırakın. Herkes dışarı. Sahne müdürü, "Hey durun Bay Wiley," diye konuşacak oldu. 5 dakika sonra burada bulunan herkes tutuklanacaktır. Gloria, seninle ben şu anda tutuklanmış bulunuyoruz. Neden? Niçin? Şu anda Başkan Foster'la telefonda konuştum. Ama bizi tutuklayamaz ki. Wiley güldü. Elindeki notları görmemem için sütyeninin içine sakla. Sonra gel de bunu kendisine söyle. Seninle konuşmak istiyor. NASA, ekranların ilk kararmasından 6 dakika sonra ortak yayına yeniden başladı. Sesi epeyce gergin olan Albay Scott Wallace özür diledikten sonra sözüne, "Bu kesinti sırasında kapsüle girmek üzere olan balık adamların içeri girmeleri kapsül komutanı Jones tarafından yasaklandı. Apollo 19 doğrudan doğruya New Orleans'a götürülecek ve mürettebat orada sağlık muayenesi ve briefing için inecek." Uçak gemisinin güvertesindeki kameralar balık adamları kapsülün çevresindeki simitte oturmuş beklerlerken gösterdi. Suya değme anında otomatik olarak yayılan sarı-yeşil boya, çalkantılı suda şişe gibi inip kalkan kapsülden ağır ağır uzaklaşarak yayılıyordu. Jakes, yedek tablonun başına geçmişti. Ancak bu gecikme niteliği olmayan gerçek zamana göre ayarlıydı. Jakes hala tir tir titriyordu. Wallace'ın sözlerini dinlerken gerçeği ne kadar saklayabileceklerini düşündü. Er geç kapsül yeniden açılacaktı nasıl olsa. Jakes, Bermuda Şeytan Üçgeni konusunda yazılan romanları, özellikle Charles Burlitz'inkini okumuştu. Bu sonuncusu epey bilgi dolu, aynı zamanda da edebi bir yapıttı. Kendisi de dikkatli ve bilimsel bir insan olan Jakes, Florida kıyıları açıklarında olanların bir açıklaması bulunmadığını kabul zorundaydı. Ancak ne var ki, açıklanamayan şeyler genellikle belgelenmemiş şeylerdi. Doğa ve bilim birbirlerinden bu kadar uzak değillerdi. İkisinin de görünmeyen ve çoğunlukla da şaşırtıcı kural ve yasaları vardı. Ancak bunlar bir kere anlaşıldığı zaman bir ayak izi kadar kesindiler. Bu konuda kendi deneyleri olmamasına karşın Jakes hayalet gemilere inanmıyordu. Değişik zaman düzeyleri olduğuna, uçan dairelerini uzak bir gezegene götürmek üzere örnek insan topladıklarına, deniz canavarlarına ya da bir tek kalıntı bırakmaksızın koca gemileri içine çeken mavi çukur anaforlarına da inanmamaktaydı. Diğer bir deyişle Jakes'e kalırsa, şeytan üçgeni üzerinden çok yoğun bir deniz hava trafiğinin aktığı ve bunlardan bazılarının düştükleri ve battıkları huyu pek kestirilemeyen büyük bir deniz parçasıydı. Ancak Scott Wallace, New Orleans'ın Apollo kapsülüne yaklaşmasını anlatırken, Jakes de telsiz bağlantısı kesilmeden az önce kapsül atmosfere gireceği sırada mürettebatın içeriden yaptıkları yayımı duymuş olduğunu düşünüyordu. Kapsül suya düşmeden dışarı çıkmalarının olanağı yoktu. Kapaklar kapalıydı ve ancak dışarıdan dinamit çubuklarıyla patlatılarak açılmıştı. Ve sonunda içeride ölü ya da diri olmaları gereken 3 adamın orada bulunmadıkları anlaşılmıştı. Kaç kişi biliyor acaba diye düşündü. Kendisiyle NASA müdürü Ken McClure biliyordu. Sudaki 6 balık adam, New Orleans'taki elektronik teknisyenleri. Geciktirme ünitesini yöneten ve gerçek zamandan 7 saniye geride olduğunu herhalde bilmeyen Scott Wallace'ın da hiçbir şeyden haberi yoktu büyük bir olasılıkla. Bu rakam da çoktu aslında. Daha ilk başta bu kadar kişinin bildiği bir sır saklanamazdı. Hepsi bir yere kapatılamazsa kuşkusuz ama bu da olanaksızdı. "Sayın Başkanım," dedi Gloria Mitchell. "Evet, hiç kuşkusu yoktu. Başkanın sesiydi bu." "İyi günler Bayan Mitchell," dedi Howard Foster. "Ülkenin yüksek kararları için bu atlatma haberi bırakmanıza çok memnun oldum. Başka bir seçeneğim yoktu, dizginler sizin elinizdeydi. Ben yayın müdürünüz Bay Abernethy'ye böyle bir şeyin ulusal çıkarlar açısından önemli olduğunu belirttim sadece. Şunu da eklemek isterim Bayan Mitchell. Şirketinizde Apollo uzay aracında ne gibi bir sorun çıktığını sizden başka bilen yok. Bunun böyle kalmasını yeğlerim." "Neden? Az sonra ortaya çıkmayacak mı?" Başkanın sesi sertleşti. "Sözlerinize dikkat edin Bayan Mitchell. Açık bir hatta konuşuyoruz." "Florida ile konuştuğum hatta öyleydi. Olanları bilen yalnızca ben değilim Sayın Başkanım. Benim kaynağım da bunu açık olan radyo kanallarından." Başkan kadının sözünü kesti. "Kaynağınızın kim olduğunu öğrendik. O da az sonra sizinle yaptığımız gibi bir konuşmaya tanık olacaktır." "Siz meşgul bir insansınız Sayın Başkanım. Ben de öyle. Benden istediğiniz nedir?" "Susmanız." "Ne süreyle?" "Sonsuza kadar." "Bilemem Sayın Başkanım, özür dilerim ama bu konuyu örtmenin doğru olacağını..." "Bayan Mitchell." "Gloria. Lütfen Gloria deyin bana. Washington'a gelin. Bakın ne yapacağımızı söyleyeyim. Uçağım Londra'dan geliyor. JFK havaalanına indirmelerini söylerim. Uçakta Dışişleri Bakanı ile öğle yemeği yersiniz. Sonra da sizinle burada konuşuruz." Gloria'nın soluğu kesilmişti. "Sayın Başkanım, yoksa bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz?" Başkan güldü. "Eh, aşağı yukarı onun gibi bir şey." "Kabul. Ama prodüktörümle bir kameraman da getirebilir miyim?" "Onları kullanamayacağınız olasılığını baştan kabul ederseniz elbette." "Benim için bu kadarı yeterli efendim. Bir şey daha var. Sor." "Özel olarak, yalnızken yani, size Howard diyebilir miyim?" Başkan bir kahkaha daha attı. "Gloria, beni hangi adla istersen öyle çağırabilirsin." "Akşam yemeğine geç bırakma da," diye Gloria adamın sözünü tamamladı. "Anlaşılan aynı espri yazarını kullanıyoruz." "Ben Bob Orban'ın espri servisine aboneyim," dedi Gloria. "Başkan Ford'un yanında çalışanın mı?" "Bense Woody Allen'ı kullanıyorum." Sayın Başkanım, bu konuşmayla vakit kazanmaya mı çalışıyorsunuz? Suçumu kabul ediyorum. Şu anda FBI ajanları tarafından sarılmış olmalısın. Özür dilerim ama seni mikrofonlardan ve telefonlardan uzak tutmak zorundayız. Bu pek bayat bir Woody Allen esprisi efendim, diye güldü Gloria. Ama telefonu kapatıp da sessiz stüdyoya bakınca çevresindeki gri giysili, asık yüzlü adamları gördü. Durumun hiç de şaka götürür bir yanı olmadığını fark etti. Denizaltı avcıları büyük helikopter gelene kadar yarım saat Lamprey'i izlediler. İniş platformumuz sizi taşıyabilir, inebilirsiniz diye Forsyth telsizle bildirdi. Teşekkür ederim dedi helikopter pilotu. Helikopterde bir deniz piyadesi birliği var efendim. Tüm mürettebatınızın güvertede toplanmasını sağlayın. Lütfen silah göstermeyin. Adamlarım gerekli gördükleri takdirde ateş açma emri almış bulunuyorlar. Komutan, korsan bayrağı taşımıyoruz diye Forsyth karşılık verdi. Aşağı inin de bu maskara daha bir son verelim. Aşçının yemeğinden tatmadıkça canınıza bir zarar gelmez. Çift pervaneli Huron sert bir dönüş yaptı ve bir tüy gibi Lamprey'nin burnundaki konma platformunun tam ortasına oturdu. Forsyth da bu arada mürettebatın ön güverteye toplanmasını söylemiş ancak silah konusunda hiçbir şey eklememişti. Bildiği kadarıyla Lamprey'de silah yoktu. Helikopterin pervaneleri daha durmadan deniz piyadeleri açık kapıdan dışarı fırlayıp uçağın çevresinde yerlerini aldılar. Ellerindeki M16 otomatik tüfekleri havaya çevrilmişse de ciddi oldukları anlaşılıyordu. Deniz kuvvetleri yarbayı törelere uyuyordu. Platforma atladı. Kaptan köprüsündeki az teğmeni sonra da Forsyth'ı selamladı. Geminize inmeme izin var mı efendim? Zaten indiniz yarbayım. Şimdi bana neler olup bittiğini anlatır mısınız? Kameranıza gidebilir miyiz ya da mutfak şimdi boştur. Gelin bir içki içeriz. Kahve içsem daha iyi olur efendim. Unutmuştum, görev başındasınız elbette. Ama içki istemiş olmayı yeğleyeceğinizi sanırım. Forsyth, denizciyi mutfak adını verdiği büyük yemek salonuna indirdi. Bir Pullman kompartımanı ile özel bir trenin lüks kompartımanı arasında ne kadar fark varsa, deniz kuvvetlerinin yemek odasıyla bu duvarları ahşap kaplamalı, koltukları yumuşak ve rahat yemek salonu arasında o kadar fark vardı. Adım Yarbay Stewart efendim. İlk adınız yok mu? Alan. Güzel, ben de Paul Forsyth'ım. Şimdi ne olduğunu anlatır mısınız? Neden uçaklarınız bizi izledi? Apollo iniş bölgesindesiniz Bay Forsyth. Biliyorum, burada olmak için özel iznim var. Bu konu biraz karışık sanırım. Enerji Kaynakları Bakanlığı ile bağlantı kurun öyleyse, onlara bağlıyım. Ne yapıyorsunuz? Derin deniz araştırması. Kıyıdan 100 mil açıkta mı? Ne arıyorsunuz, petrol mü? Yarbayım, fabrikalarımızı açık tutacak her şeyi ararım ben. Petrol, kömür, hatta gerekirse yanabilen yosun. Yarbay Stewart şaşırmıştı. Yosun mu efendim? Bir şakaydı yarbayım. Yosun demeyin de bulunabilecek herhangi bir enerji kaynağı deyin. İşte kahveniz. Kahveyi fincana boşalttı. Stewart çevresine bakındı. Anladığım kadarıyla bir denizaltınız varmış. Gerçek anlamda bir denizaltı değil. Denize dalabilen küçük bir tekne diyelim. Ama Yellowtail 2000 metre derine inebilir. Bu tekne daha önce Howard Hughes şirketinin değil miydi? Pasifik'te batmış bir nükleer Rus denizaltısını çıkarmada kullanılmıştı sanırım. Hayır, bu herkesin düştüğü bir yanılgıdır. Lamprey benim çizimlerime göre Yokohama'da OSHA tersanelerinde yapılmıştır. Bu ilk seferidir. Hughes, sualtı araştırma teknesi geçen yıl İtalya'da hurdaya çıkarıldı. Neden? Bunu Hughes şirketine sormalısınız. Forsyth kendisine bir viski doldurmuştu. Kadehini denizciye doğru kaldırdı. Yarbayım, buraya bana Lamprey'nin tarihçesini sormaya gelmediniz. Neler oluyor? Stewart ağzına götürmediği kahve fincanını masaya bıraktı. Özür dilerim efendim ama emirler böyle. Şu anda tayfalarınız tutuklu ve geminiz de benim komutam altındadır. Benimle gelmenizi isteyeceğim sizden. Forsyth öfkesini güçlükle tuttu. Nereye? Hangi yetkiye dayanarak? Birleşik Devletler Donanması'ndan New Orleans uçak gemisinin kaptanı Amiral Walgreen adına konuşuyorum efendim. Onun sözü burada geçerli olamaz. Uluslararası sulardayız şu anda. Burada yetkiniz olamaz. Yarbay cebinden otomatik 45'liğini çıkardı. Silahı Forsyth'e doğrultmamıştı ama bunu yapmak için çok bir şey gerekmeyeceği anlaşılıyordu. Lütfen gelin efendim. Amiral bekliyor dedi. Sir Roger Lean gürültüyü duymamıştı ama yaklaşan botun teknesinin üzerinden aşırttığı silah sesini duymaması da olanaksızdı. Dizlerinin hemen altından kesilmiş soluk renkli blue jean pantolonunu giydi ve elinde tıraş fırçası öfkeyle fırladı kamerasından. deniz kuvvetleri botuna bakarak ''İyi sabahlar!'' diye bağırdı. ''Ne diye ateş ediyorsunuz üzerime?'' Botun kaptanı megafonla ''Tekneyi durdur, geliyoruz!'' diye bağırdı. Lean birden doğruldu. ''Bok gelirsiniz!'' diye seslendi. ''Açık denizde İngiliz bandırasıyla yolculuk yapıyorum. Kimse benden izin almadan tekneme binemez.'' ''Yol kes!'' diye bağırdı kaptan. ''Hadi ulan sen de!'' Sir Roger Lean kamerasına girdi. Kendisi 2 dakika kadar aşağıdayken askeri bot da teknenin çevresinde dolanıyor, durmadan düdük çalıyordu. Lean giyinmiş olarak göründü güvertede. Üzerinde İngiliz Deniz Kuvvetleri üniforması, göğsünde 5 sıra renkli şerit, kolunda da dirseğine kadar çıkan sarı yaldız şeritler vardı. Sağ elinde eski bir tüfek tutuyordu. 2 kırmızı fişeği göstererek ''Saçma'' dedi. ''Köpek balıkları için yanımda taşırım.'' Mermileri namluya sürdü, silahı kapattı. Her 2 horozu da çekti. ''Saldırıyı kesin yoksa ateş ederim!'' diye bağırdı. Silahı 2 tekne arasındaki suya doğrultmuş bekliyordu. ''Biz Birleşik Devletler Deniz Kuvvetlerindeniz'' dedi botun kaptanı. ''Yasaklanmış bölgede bulunuyorsunuz.'' ''Ben açık denizdeyim!'' diye yaşlı denizci karşılık verdi. ''Ya işini söylersin ya da defolup gidersin. 10 saniyen var.'' Silahı hafifçe doğrulttu. Lean, botta ani hareketlere geçildiğini gördü. Biri telsize telaşla bir şeyler söylüyordu. Diğer biri de daha önce kullanmış oldukları işaret topuna mermi yerleştiriyordu. ''O topa dokunmayın!'' diye bağırdı Lean. Havaya bir el ateş etti. Denizci botun kamerasına çekildi. Botun kaptanı megafonu bir daha eline aldı. ''Nükleer uçak gemisi New Orleans'ın kaptanı Amiral Judson Walgreen size saygılarını bildiriyor ve sizin için uygun olan en yakın zamanda kendisini ziyaret etmenizi diliyor.'' ''Neden?'' ''Acil bir durum oldu efendim. Amiral sizden kendisine yardımcı olmanızı isteyecek.'' ''Bunu lafın başında neden söylemedin sanki? Beni çekebilir misiniz?'' ''Seve seve efendim. O silahı kaldırmanızı rica edebilir miyim?'' ''Elbette.'' Öğle saatini birkaç dakika geçe CBA binası önünde resmi bir araba durdu. Sürücüsünün üzerinde Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'nin assubay üniforması vardı. Gri giysili zayıf bir adam olan arkadaşı binaya girerken sürücü de yasak bölgede park ettiği arabanın içinde bekliyordu. Zayıf adamın kapıda kimliğini göstermesiyle genel direktöre ayrılmış olan özel asansörle 34. kata çıkarılması bir oldu. Gloria Mitchell hazırdı. Zaten odasında her zaman içinde makyaj takımı, 2 kat giyecek, bir takım yedek göz merceği ve ölmeden önce bitirmeye söz verdiği Pride and Prejudice cildi olan bir çanta hazır dururdu. 31 yaşında olan Gloria'nın güzellik sayılamazsa da pek sık rastlanmayan sakin ve temiz, taze bir havası vardı. Programlarının hiç gösterilmediği kentlerde, sokaklarda dönülüp kendisine bakıldığına göre bu ünlü birini görmüş olma özlemine de bağlanamazdı. Özel yaşamını hep gözlerden ırak tutardı. People dergisi aylardır kendisini kapak hikayesi yapmaya çalışıyor ama Gloria bu teklifi hep geri çeviriyordu. Bazıları da onun kaçmasının nedeninin reklamı sevmemesi değil, hevesli araştırıcıların geçmişinde bulacakları şeylerden korkması olduğunu söylemekteydiler. İnce yapılı, uzun boylu olduğu için genellikle pantolon, akşamları basit bir siyah gece giysisi giyerdi. Koyu kızıl saçları özelliğinin işareti gibiydi. Kurutma makinesinin altında her gün o hafif dalgalı ve doğal görünümünü korumaya çalışır, çekim için gittiği yerlerde saçını denetim altında tutmak için çeşitli yeni yöntemler denerdi. Walter Wiley, Gloria kadar hazırlıklı değildi. İmdat çağrıları iş arkadaşlarından jilet, deodoran ve bir de süveter koparmasını sağlamıştı. Bütün bu işler olup biterken, Gloria'nın en tuttuğu kameraman Pat Crosby bina içinde değildi. O da 6. caddedeki Blarney Stone barında bulundu. Acele CBA'ye getirildi. Yardımcısı da Canon Supic 4 sesli kamerasıyla 16 milimetrelik renkli sesli film kasetlerini hazırladı. Gri elbiseli genç adam kendisini gizli servisten Charles Reynolds olarak tanıttıktan sonra saatine bakarak ''Başkanın uçağı 1 saate kadar inecek, biraz acele edebilir miyiz?'' dedi. Bir rica gibi söylenen bu sözlerin aslında emir olduğunu anlamayan yoktu aralarında. Sözleri söyleyen Bay Reynolds'tı ama söyleten Birleşik Devletler Başkanı'ydı. Pat Crosby'ye 1 saate kadar Washington'a gideceği söylenince başını arkaya atıp tavandaki havalandırma deliklerine seslendi. ''Neden ben Tanrım? Bugüne kadar senin sadık hizmetkarın değil miydim? Neden beni seçtin?'' Sonra sanki Tanrı cevap veriyormuş gibi sesini değiştirerek ''Senden bıktım da ondan Crosby'' dedi. kafir, Tanrı sana gününü gösterecek diye atıldı Gloria. Haydi çocuklar, bir an önce yola koyulalım. Deniz kuvvetleri sürücüsünün ön tablonun altındaki telsize anlaşılmaz birkaç sözcük söylemesinden biraz sonra arabanın iki yanında yanar döner mavi ışıklı iki polis refakat arabası belirivermişti. Kara saçlarını eliyle düzelten Walter Wiley, "Notlarını ne yaptın Gloria?" diye sordu. "Yedim, ne yapacaktım ki? Ciddi konuşuyorum, dikkatli olmalısın. Olanları bilmen zaten yeteri kadar kötü. Bu işe bizi bulaştırma da." Pat Crosby, Gary Grant taklidi yaparak, "Judy, Judy," dedi. "Her şeyi anlat bize. Bugün kimin mektubunu açıp okudun bakalım?" "Sakin ol," dedi Gloria. "İster inan, ister inanma ama bugüne kadar gördüğün en siktirici hikayenin üstüne düştük." Crosby gözlerini yuvarlayıp yüzünü buruşturdu. "Bayan Mitchell, nasıl söz bu? Benim söylediklerimi ayıp buluyorsan notlarımı güvendiğim bir arkadaşıma yolladığımı ve eğer benden 24 saat içinde haber alamazsa zarfı açıp içindekileri gazetelere göndermesini tembih ettiğimi açıklayınca bir de Başkan Foster'ın söyleyeceklerini dinle." "Yok be," dedi Wiley, "bunu yapamazsın." "Yaptım bile." Gloria arkasına yaslanıp ön koltukta oturan Ajan Reynolds'a baktı. Adam aceleyle telsiz telefona sarılmıştı bile. İşte önemli olan buydu. Ne para, ne ün. Yalnızca güç. Kaptan Arthur Lovejoy huzursuzdu. Kendi ülkesinin deniz piyadeleri de olsa Lamprey'de silahlı insan bulunmasından hoşlanmazdı. Paul Forsyth'ın sözüne uyarak ses çıkarmamış ve subayın sözünü dinlemişti ama durumundan hiç de hoşnut değildi. Kendisine verilen talimat çok basitti. Telsizlerden ve makine dairesinden uzak dur, otur ve hiçbir şey yapma. İlginç olacağını sandığı yolculuk için boktan bir başlangıçtı bu. Lamprey'i Eylül başlarında almışlardı. Şimdi Aralık ayının ikinci haftasındaydılar. Bu kadar zamanı gemiyi donatıp Japonya'dan Atlantik Okyanusu'na getirmek ve sonra da Virginia'da Norfolk tersanesinde Yellowtail denizaltı aracını almakla harcamışlardı. Yolculuğun ilk bölümü bir hafta 10 gün sürecek, sonra da denizaltı araştırmalarına başlayacaklardı. Lovejoy, Penn State Üniversitesi'nde uygulamalı sanat derslerine devam eden kızı Janet'in bir dönem için okuldan ayrılıp kendisine katılmasını dört gözle beklemekteydi. Paul Forsyth'ın fotoğrafçı karısı Beth de Brezilya'da National Geographic adına çalışmasını kısa kesip Noel'den bir hafta önce Lamprey'e gelecekti. Şimdi ne olacaktı peki? Bu sularda bulunmak için kendilerine özel yetki verilmişti. Özel kesimden birinin okyanusun derinliklerini araştırma gibi gayet güç bir işe istekli olduğunu görünce o kadar sevinen Enerji Kaynakları Bakanlığı'ndaki o şakşakçılara ne olmuştu? Forsyth'a Lovejoy'un da önünde bu girişimin ardında Beyaz Saray'ın bulunduğunu söylemişlerdi. Lovejoy başını kaldırınca silahını omzuna atmış genç bir askerin ayağını cilalı bir ambar kapağına dayamış olduğunu gördü. "Hey oğlum, oturup bir güzel cilalamak istemiyorsan ayağını tahtanın üstünden çek," diye seslendi.